Bilim hayattır. Efendim, hepinize merhaba. Hayatın içindeki bilimi anlamak, bilimi hayatın içinde yorumlamak üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan Bilim Hayattır programında sizlerle birlikteyiz. Program danışmanımız Doçent Doktor Eren Kala ile birlikte bizler, Aylin Turgut Ecevit, teknik yönetimde Koray Kırkar ve mikrofon başında ben Tugay Keşt, hepimizden hepinize sevgiler, saygılar. Bugün programımızda birbirinden kıymetli konuklarımızla göçün sosyolojik boyutu, bireye ve topluma etkileri ve göç hukuku üzerine konuşacağız. Sokak röportajları.
Bence göç, yani zorunluluktan insanların bütün her şeylerini geride bırakarak bilinmeze yapılan bir yolculuktur.
Bence göç umutsuzluktur.
Bence göç insanların fiziksel ve psikolojik olarak zorunda bırakıldıkları bir çaresizliktir.
Şu anda stüdyomuzda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Göç Araştırmaları Derneği Kurucu Üyesi Sayın Besim Can Zırh var. Sayın Zırh, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocamızla yapacağımız sohbetimizi iki bölüme ayırdık. İlk bölümde toplum ve insan etkileşimi üzerinde çalışan sosyolojiden bahsedeceğiz. İkinci bölümde ise göçün toplumsal boyutuna odaklanacağız. Dilerseniz ilk bölümle başlayalım. Hocam, bir bilim dalı olarak sosyolojiyi nasıl tanımlayabiliriz?
Bildiğiniz üzere kelime anlamı olarak toplum bilim demek, ama nasıl tanımlayacağımız sorusuna biraz disiplinin oluştuğu döneme bakarak cevap verirsek, sosyoloji aslında endüstrileşme ve modern toplumun ortaya çıkmasıyla kurumsallaşmış bir disiplin. Bunun da temel nedeni bu dönüşümle birlikte, özellikle endüstrileşmeyle birlikte yeni toplumda ortaya çıkan sorunları anlamak üzere bir sistematik ve yönteme duyulan ihtiyaç diyebiliriz.
Peki bir sosyolog ne gibi çalışmalar yapar? Sosyolog ve sosyolojiyi düşünürsek topluma ve bireye karşı yaklaşımı nasıldır?
Öncelikle ne iş yapar sorusuyla en sık karşılaştığımız soru oluyor, özellikle tanıtım günlerinde. 2000'lerin başından bu yana baktığımızda aslında bizim bölüm mezunlarımızın çok çeşitli alanlarda çalıştığını görüyoruz. Çünkü bence de her alan ya da sektörün aslında bir sosyolojik düşünmeye, biz ona sosyolojik tahayyül deriz, böyle bir formasyona ihtiyaç duyduğunu düşünürüm ben. O yüzden de ne iş yaptığımıza baktığımızda aslında topluma değen her iş kolunda sosyologların çalıştığını görüyoruz. Bunun en temel nedeni ise biraz sosyolojinin bir meslek formasyonu olarak insan ve toplum arasındaki ilişkiye böyle birkaç adım geriden bakarak o ilişkilerdeki örüntüyü anlamaya yönelik bir bakış açısı olması diyebiliriz.
Peki topluma ve bireye karşı yaklaşımını düşünürsek?
Bu zaten bizi psikolojiden ayıran en temel sorulardan biri. Sözgelimi Durkheim'in sosyolojinin de kurucu metinlerinden, araştırmalarından biri olan intihar çalışmasına baktığımızda, Durkheim bu çalışmada tümüyle sosyolojinin öncelikle psikoloji ve diğer disiplinlerden farkını ortaya koymaya çalışmıştı. Ve toplum ve birey arasındaki ilişki bizim için şöyledir. Tabii ki bireyin bir toplumsal aktör olarak kendi karar aldığı, işte kendi hareket alanını belirlediği bir iradesi vardır. Ama diğer taraftan biz bu iradenin, bu aktör olma halinin içinde bulunduğu toplumsal durumla süre giden bir ilişki içerisinde şekillendiğini düşünürüz. Dolayısıyla mesela benim başıma herhangi bir şey gelse, işte işsizlik, boşanma ve benzeri gibi sorunlar geldiğinde, öncelikle sosyoloji bireyin başına gelen herhangi bir şeyi içinde bulunduğu toplumsal bağlam içerisine yerleştirerek anlamaya çalışır. Oradaki örüntüleri görmeye çalışır. Bu sosyolojiyi sanıyorum diğer disiplinlerden ayıran en temel özelliktir diyebiliriz.
Bilim Hayattır programı devam ediyor. Sayın Zırh'la sohbetimizin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümde göçü konuşacağız. Hocam, öncelikle bir toplumsal durumu göç olarak tanımlayabilmek için ne gibi faktörlerin olması gerekiyor?
Bu tanımlar konusunda genelde baktığımız, işte Birleşmiş Milletler gibi kurumların yaptığı, işte bir göçmeni nasıl tanımladığı gibi metinler oluyor. Fakat sosyolojiden doğru konuşursak, bir kişinin içine doğduğu ve toplumsallaştığı, kültürünü kazandığı bir bağlamdan başka bir toplumsal bağlama doğru hareketini temel olarak göç olarak tanımlayabiliriz. Bu illaki bir ulusal sınırı geçmeyi de gerektirmez. Örneğin Türkiye'de çok konuşmayız ama eğitim aslında çok önemli bir göç nedenidir. Birçok insan üniversite eğitimi için şehir değiştirir. Bunun kendisi bile bir noktaya kadar bir göç deneyimi görülebilir. Hakeza Türkiye'de biliyorsunuz ki 1950'lerden bu yana çok önemli bir iç göç var. 60, 70, 80'ler sinemasına baktığınızda bu iç göçün yansımalarını çok açık bir şekilde görebilirsiniz hakeza edebiyatımızda. Dolayısıyla başa dönerek özetlersek bir kimsenin içine doğduğu toplumsal kültürel bağlamdan farklı bir toplumsal kültürel bağlama gitmesi ve hayatını orada yerleşik olarak devam ettirmeye başlaması bence sosyolojik olarak göç tanımını karşılar.
Peki tam da bu noktada mültecileri nasıl düşünmeliyiz?
Mülteciler tabii ki bir mültecilik bir göç deneyimidir. Fakat göçmenlerden mültecileri ayıran en önemli fark mültecilerin geri dönemiyor olmasıdır. Ya da göç nedenlerinin kişisel ya da ailesel tercihlere kalmaksızın bir anlamda içinde bulundukları, yaşadıkları ülkedeki koşullar nedeniyle, zorunlu olarak göç etmeleri nedeniyle mültecilik gibi bir tanıma ihtiyaç duyuldu. Ve tarihi de özellikle yani bugün anladığımız anlamda mülteciliğin bir konum olarak kurumsallaşması da biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı sonrasında öncesinde savaş nedeniyle yaşanan göçlerin bir hukuki çerçevesinin çizilmesi gerektiğinde işte Birleşmiş Milletler toplantıları ve aldığı kararlarla çizilmiş bir konumdur.
Hem bireysel hem de toplumsal boyutunu düşünürsek göçün ne gibi etkileri var?
Tabii günümüzde göç dediğimizde özellikle Türkiye'ye yaşanan mülteci akınıyla beraber hep böyle bir haklı olarak her kesimin gelenlerin de işte yaşadıkları süreç nedeniyle böyle bir sorun ve dert öbeği olarak görüyoruz. Ama tarihsel olarak baktığımızda aslında göç son derece önemli bir dönüştürücü süreç. Ve ilk kez bizim başımıza Suriye meselesiyle ilgili bugün gelmiyor. Tarihin ilk kez bu anında yaşanmıyor. Aslında insanlık tarihi dediğimiz şeyin kendisi bir göç tarihidir. Bu süreçlere baktığımızda hani zorunlu nedenleri bir kenara veya trajik hadiseler nedeniyle yaşanan göçleri bir kenara bıraktığımızda aslında farklı kültürlerin karşılaşması ve etkileşime geçmesi anlamında göçün hem kişiye hem de topluluklar üzerinde önemli ve bence olumlu bir dönüştürücü etkisi olduğunu söylemek mümkün.
Bir yandan göçe maruz kalan insanlar, bir yandan da göç ettikten sonra geride bıraktığı toplum da etkileniyor. Öyle değil mi?
Doğru. Çünkü göçmenler hangi sebeple olursa olsun yani mülteci durumu gibi bir savaş ve zorunlu göç de olsa ekonomik nedenlerle ya da işte bizim tarihimizde Almancı toplumsal tipinden bildiğimiz üzere iki ülke arasındaki bir emek göçü şeklinde de olsa göçmenler göç ettikleri yerleri arkalarında bırakmıyorlar. Yani bazı durumlarda geri dönmesi mümkün olmuyor ama bir duygu, bir düşünce olarak ki diaspora kavramının kökeni buna dayanır aslında. Geride bırakmış olduğu yerle hep bir ilişki içerisinde oluyor. 2000'lere kadar yani 1990'ların ortalarına kadar göç literatüründe bu ilişkinin koptuğu varsayılırdı ya da bu ilişkinin tek yönlü olduğu varsayılırdı. Göçmen göç eder, evet geride bıraktıklarıyla bir tür ilişkisi olabilir ama artık o geride kalmıştır diye bakılırdı. Fakat artık ulus aşırı yaklaşım dediğimiz bir yaklaşım çerçevesinde göçmenin işte geride bıraktığı yer ya da kişilerle aslında ilişkisinin hiç kopmadığını görebiliyoruz. Özellikle günümüzde yeni ulaşım ve iletişim teknolojileriyle. Dolayısıyla aslında artık iki yereli de birbiriyle güçlü bir şekilde ilişkilendiren yeni bir göçmenlik hali var bütün dünyada. Bunu zaten gündelik pratiklerden de takip ediyor ve görebiliyoruz.
Hocam, ulus aşırı diye bir kavram kullandınız. Biraz açar mısınız?
Tabii. Yani Türkçe'ye ulus ötesi olarak da çevriliyor. Ulus aşırı ya da ulus ötesi. Buradaki temel yeni düşünme biçimi aslında 1990'lara kadar ulus devletleri sosyal bilimlerdeki araştırmalarda bir araştırma doğal alanı olarak kabul ederdik. Dolayısıyla hani bir kimse Türkiye'den Almanya'ya göç ettiğinde onun gündelik hayatını Almanya ve Türkiye arasında bölünmüş olarak farz ederdik. Ulusal sınırlar nasıl diyelim hani hayatımızda bakış açımızı belirleyen çok temel bir kavram olduğu için. Fakat 90'larla birlikte gördük ki aslında ortalama bir göçmen bu Türkiye Almanya'da olabilir, Filipin Amerika'da olabilir, işte Jamaika İngiltere'de olabilir, Cezayir Fransa'da olabilir. Aslında bu ulusal sınırların ötesinde bir toplumsal alan inşa ede geliyorlar. Para gönderiyor, akrabasının eğitimini destekliyor, ev alıyor, akrabası o evde daha ucuza kalabiliyor. Kendi çocuğunu işte köyünden birinin çocuğuyla evlendiriyor. Dolayısıyla bir aile akrabalık ilişkileri kuruluyor. Ve bu ilişkiler içerisinde fikirler, bazı materyaller süre giden bir şekilde dolaşıyor. Ve aslında bir göçmenin gündelik hayatından baktığımızda Almanya ya da Türkiye arasında gördüğümüz o ulusal sınırın o kadar yüksek, o kadar keskin olmadığını görebiliyoruz. Bu da tabii sosyal bilimlere yeni bir düşünme biçimini getirdi. Buna işte ulus aşırı yaklaşım ya da ulus ötesi yaklaşım diyoruz göç çalışmaları alanında.
Diğer yandan da modern dünyada sıklıkla konuştuğumuz beyin göçü kavramı var. Dünyayı ve Türkiye'yi beyin göçü üzerinden değerlendirir misiniz?
Ulus aşırı ya da ulus ötesi kavramına geri dönersek özellikle belli kualifikasyonlara sahip insanlar için göçün başka halleri de var. Yani göç dediğimiz şey biraz önce de onu söylemeye çalıştım. İlla dertlerle konuşulması gereken bir şey değil. Ve beyin göçü çok müstesna bir göç biçimi. Birçok şekilde karşımıza çıkabiliyor. Yani formlarda karşımıza çıkabiliyor. Öncelikle hani Türkiye'den başlarsak bu sadece Türkiye'nin derdi değil ama son dönemde literatürde yeni bir kavram var. Yeni dalga göç diyoruz buna. Özellikle Almanya çok önemli bir merkez yeni göçte. Yeni dalga göçmenler kimler? Türkiye'de çok iyi eğitim almış, meslek sahibi, bu mesleği bir süre icra etmiş. Dolayısıyla belli bir sınıfsal ve hani ortalama göçmenden beklediğimizden daha üst sınıfsal bir konuma sahip insanlar Türkiye'den ayrılmaya başladılar. Bu özellikle son 5 yıldır önemli bir tartışma konusu. Ve bu göçmen profili, yeni göçmen profili özellikle Berlin gibi kentlere yöneliyor. Çünkü daha kozmopolit yerler arıyor. Ve buralarda yerleşmeye, işte kafe açmaya vesaire başladı. Bunun dolayısıyla hani beyin göçü dediğimiz şeyi de ayırmak lazım. Yani gerçekten işte ne bileyim çok profesyonel bir meslek sahibi olarak o işi yapmak üzere gidenler de var. Türkiye'de profesyonel bir meslek sahibi olup ama o işi yapmamak üzerinden gidenler de var. İşte bir birikimle gidip bir kafe açmak ya da orada tümüyle yeni bir meslek edinmek gibi. Bu çok önemli bir başlık aslında. Çünkü beyin göçüyle beraber toplumlar çok önemli bir yatırım yaptıkları bir insan kesimini kaybediyorlar. Bununla ilgili tartışmalar da Türkiye'de başladı zaten. Bunun önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin önemli sosyal problemlerinden eğer devam ederse beyin göçünün olacağı konuşuluyor. Ve dediğim gibi sadece Türkiye'nin başına gelen bir şey değil. Biz ona çeper ülke deriz. Yani merkezi artık sanayi sonrası ülkelerden, ülkelere yönelik merkezden büyük bir akış var. Bize yakın bir bölge konuşursak mesela Avrupa için nasıl bizden bir beyin göçü yaşanıyorsa Bulgaristan ekonomik yakınlarda çok önemli ekonomik kriz yaşamış İspanya, Portekiz, Yunanistan gibi ülkelerden de merkezi Avrupa ülkelerine bir göç yaşanıyor.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Göç Araştırmaları Derneği kurucu üyesi Sayın Besim Canzıh konuğumuzdu. Kendisine değerli katkıları için çok teşekkür ediyoruz.
Ben de davetiniz için çok teşekkür ediyorum.
Birleşmiş Milletler'in 2019 yılı verilerine göre 272 milyon insanın uluslararası mülteci statüsünde olduğunu biliyor musunuz? Şimdi de stüdyomuzda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Sayın Mehmet Okyayuz var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam göçmenlerin toplumsal ve yaşam koşullarının siyasi ve hukuki çerçeveleri neler?
Soru için teşekkürler. İsterseniz şöyle gireyim çünkü sosyolojik boyutları nasıl söyleyeyim sıkça tartışılır zaten. Yani hangi koşullarda yaşıyorlar, hangi alanlarda çalışıyorlar bunlar tartışılan konular. Ben bugün biraz daha politik ve yapısal bir çerçeveden bahsetmek isterim. O da yabancılar hukuku. Bu biraz es geçiliyor. Çünkü şunu unutmamamız lazım. Bütün ülkelerde yani Türkiye dahil yabancılar hukuku diye bir sistem vardır. Yabancılar yasaları vardır ve yönetmelikler vardır. Ve bu yabancılar hukukunun içerikleri aslında o insanların yaşam koşullarını da şekillendiriyor. Çünkü bu yabancılar hukukuna ilişkin içerikler, prensipler, ilkeler çoğu zaman genel hukuk sisteminden farklı ilkelerdir. İsterseniz oraya biraz girebilirim ve bundan çok fazla bahsedilmiyor. Örneğin biliyorsunuz genel hukuk sisteminde birkaç böyle ilke vardır. Bunlardan bahsedeyim önce bir. Önceden hesap edilebilirlik. Bunlar önemli şeyler. Örneğin bir suç işlediğinizde aşağı yukarı cezayı yasalar tanımlar. Ya da belli kriterler vardır terfiniz için diyelim. Bunlar hesap edilebilirlik ilkeleri. Diğer bir ilke, nasıl söyleyeyim, sistematik olma ilkesi. Yani bütün bu ilkeler normal hukuk sistemi ilkeleriyken aslında yabancılar hukukunda bu tür hesap edilebilir ilkeler yoktur. Dolayısıyla bu gerçek aslında insanların farklı ülkelerde yaşamalarını büyük ölçüde şekillendiriyor. Bir örnek vereyim yine burada. Örneğin siz yabancıysanız ve o ülkenin vatandaşı değilseniz oturma iznine ihtiyaç duyarsınız, çalışma iznine ihtiyaç duyarsınız ve ayrıca sizin seçim ve seçilme hakkınız genelde yoktur. Bu durum sizin yaşam koşullarınızı muğlaklaştırabilir. Belli bir garantiniz aslında yoktur. Bence bu konuya biraz dikkat çekmek isterim. Bu çok önemli.
Peki yabancılar hukuku ya da göç hukukunu düşündüğümüzde evrensel hukuk bağlamında geçerli olması gereken bazı hukuk kuralları da var mıdır?
İşte dediğim gibi aslında yoktur. Bir tanesinden bahsettim zaten, hesap edilebilirlik. Yani liberal hukuk sisteminin en önemli ögelerinden bir tanesi değil mi ya, hesap edilebilirliktir. Şeffaflıktır. Ön görülmesi gereken prensiplerdir bunlar. Bütün bu prensipler aslında yabancı hukukun içinde yoktur, bulunmuyordur. Dolayısıyla dedim ya, yabancı hukuku bir istisna hukukudur. Dolayısıyla insan haklarından ya da toplumsal taleplerini dillendirdiğimiz zaman bence bu çok yapılıyor. Örneğin STK'lar sürekli bu taleplerde bulunuyorlar. Fakat bu genel çelişkiyi unutmamamız lazım. Bir tarafta bir hukuk sistemi, diğer tarafta çok farklı ve o evrensel prensipleri içermeyen bir hukuk sistemi mevcuttur. Bu kategorik bir mesele. Bütün dünyanın tüm ülkelerinde aslında bu böyledir. Dolayısıyla taleplerde bulunduğumuz zaman insanların lehine, yaşam tarzlarını iyileştirmek için ve eşitlik için zannedersem bu yapısal koşullara biraz dikkati çekmemiz lazım. Demek istediğim bu. İlk demek istediğimiz budur.
Peki göç eden insanların gittikleri ülkelere uyum sağlama bağlamında ne gibi uygulamalar yapılıyor?
Şimdi yine enteresan bir şey söyleyeceğim. Çünkü aslında bakarsanız demin dedim ya, göç aslında toplumsal bir dinamiktir. Yani siz insan hareketleri bir yere kadar yönetirsiniz. Hatta çok sevmediğim bir kavram var şu an göç idaresinde. Örneğin migration management, yani göç yönetimi. Siz insanları yönetemezsiniz. Aslında bakarsanız göç insanların entegrasyonu için yapabileceğin en uygun şey onları toplumun bir parçası olarak görmek ve bu bağlamda adımlar atmaktır. Bunu istiyorsunuz ya da istemiyorsunuz. Mesele bu değil. Demin dedim ya, siz sonuçta bu hareketleri engelleyemezsiniz. İnsanlar bir ülkeye göç ediyorlarsa, bu arada tabii çocuklar dünyaya geliyor. Unutmayın, 2011'den beri tahminimce ve oy öyle yazılıyor, 700 bin tane çocuk Türkiye'de dünyaya geldi. Bu insanları siz artık isterseniz de geri gönderemezsiniz. Dolayısıyla yapılacak şey, bu toplumsal dinamiklere akılcı bir şekilde kendinizi adapte etmek. Burada aslında mantık biraz işlemesi lazım. Dolayısıyla bu insanların toplumun bir parçası artık olduğunu, bu gerçeği yok edemeyeceğinizi, bunu önce bir bilmek lazım. Bütün bunları bildiğiniz zaman bu süreç daha kolay bence olur ve bunlar biraz bazen inkar ediliyor ya da engelleniyor ya da bu gerçeği insanlar çok görmek istemiyorlar. Yani dediğim gibi migration management, göç yönetimi, dediğim gibi insanlar nesne değiller ve siz insanların hareketlerini, dinamiklerini planlayamazsınız. Yapacağınız şey akıllı bir şekilde kendinizi onların varlığına adapte etmektir. Benim görüşüm budur.
Peki ülkemizdeki mülteci göçü sorununu düşündüğümüz zaman yabancılar hukuku ya da göç hukuku bağlamında düşündüğümüzde neler söylersiniz?
Göç hukuku bağlamında bana kalırsa Türkiye önemli adımlar attı. 2013'te biliyorsunuz bütünlükçü bir göç yasası çıktı. Daha önce Türkiye'de bu daha bölük pörçük işleniyordu. Yani biraz da bazen böyle çok diyelim yerel idarenin, valiliklerin biraz keyfiyetine bırakılmış bir durum söz konusuydu. Şu an bu yeni uluslararası koruma yasası birazcık bunları toparladı. Belli kriterler getirdi. Örneğin insanların yaşam koşullarını, sağlık hizmetleri vesaire. Burada bir takım ortak kriterler getirildi. Fakat dediğim gibi demin dediğim kategorik eşitsizliği bu hukukta aslında yok etmeli. Çünkü bunlar hep var. Ama dediğim gibi önemli olan yabancılar meselesine gelince kriterlerin getirilmesi, keyfiyetin engellenmesi. Bu anlamda Türkiye adımlar attı. Ama Yine bu yeni göç yasası 2013'te tam yürürlüğe girdiğinde tabii ki Suriye'den gelen bu büyük kitle göçü çok öngörülmüyordu. Dolayısıyla orada büyük eksiklikler var ki kavramlarda bile var. Çünkü biz bu insanlara misafir biliyorsunuz diyoruz. Misafir ne demek? Bunu herkes biliyor. Bir müddet kalırsın ve geri gidersin ama bu insanlar kalıcı. Dolayısıyla Türkiye burada kavramları ve hukuki statüleri düzeltmedikçe aslında Avrupa'nın da eleştirilerine maruz kalıyoruz. Çünkü Avrupa onları almadığı zaman şunu bize diyebilir. Yani siz bunlara misafir diyorsunuz, geri göndereceksiniz, kalıcı bir statü de vermiyorsunuz, o sizin probleminiz. Yani bazı hukuki kavramlar bu kitle göçe çok hazırlıklı değil. Zannedersem orada bir takım adaptasyon süreçlerin olması gerekir. Ama yine olumlu bir şey söyleyeyim. Yine 2011, 12, 2010'da bu yıllarda aslında olumlu bir şey de oldu. Türkiye'de bence o yıllarda ilk kez bu sivil toplum dediğiniz alanla idari bürokratik alan arasında işbirliğe biraz gidildi. İnsanları aydınlatmanız lazım. Fakat şunu da bilmemiz lazım sanırım. Bu da şahsi görüşümüzden farklı bir boyut. Bu insanlar burada kalıcı ve kalmak isteyen insanları birçok nedenden dolayı siz kolayca ülkelerine geri gönderemezsiniz. Yine Almanya'dan kısa bir örnek. Almanya'da biliyorsunuz rotasyon olarak geldi insanlarımız. Sonra aile birleşimi oldu. 60'lı yılların sonunda. Ve siz aile birleşimini engelleyemezsiniz. Çünkü isteseniz bile ülke olarak uluslararası hukuk var. Kurallar var, kanunlar var, anayasa var, ILO var. O kadar çok hukuki düzenlemeler var ki hukuk yani ulus devletlerin yapacaklarını engelliyor ve Almanya o zamanlar düşünün aile birleşimini kabul etmek zorunda kaldı aslında. Ve şu an birçok göçmen Almanya'da yaşıyor. Yani 80 milyon 15 milyonu en az göçmen arka planlı insanlar. Dolayısıyla eğer böyle bir gerçek varsa ve göç toplumsal bir dinamiğe sahipse o zaman siz buna akılcı bir şekilde ayak uydurmanız gerekir. Mantıklı olan budur.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Sayın Mehmet Okyayus konuğumuzdu. Değerli katkıları için kendisine çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Çok teşekkür ederim.
Efendim bugün birbirinden kıymetli konuklarımızla sosyoloji, göçün bireye ve topluma etkisi ve göç hukuku üzerine konuştuk. Hayatın içindeki bilimi anlamak, bilimi hayatın içinde yorumlamak üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan Bilim Hayattır programının bugünlük sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.
Bilim Hayattır. TRT Podcasting yayınını dinlediniz.